Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 İsvan 1401, Hicri Kameri 23 Şaban 1444 ve Miladi Takvim'de 16 Mart 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler ve çağdaş İranlı şair Pervin Etisami'nin anısına isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı reisi hükümet yurt dışındaki İranlılardan kendini sorumlu görüyor açıklamasında bulundu. İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Kemal Vendi Ajansı'nın 15 raporuna göre İran yükümlülüklerini en ufak şekilde ihlal etmemiştir açıklamasında bulundu. 2023'ün başından itibaren 1300 Filistinli tutuklandı. Aliyev Bakü ve Ankara'nın bölgedeki rolünü abartıyor. Ve Türk muhalefet partilerinin seçimleri kazanma şansları artıyor. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i hükümetin yurt dışındaki İranlardan kendini sorumlu gördüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün yurt dışında yaşayan İranlıların Tahran'da düzenlediği Nevruz mitinginde yurt dışında yaşayan İranlılar için İran kimliğinin korunmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Seyit İbrahim Reis'i yurt dışındaki İranlıların Nevruz mitinginde İranlı kimliğinin yurt dışındaki İranlılar için korunmasının çok önemli olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti yurt dışındaki İranlıları İran vatandaşı olarak görüyor ifadesini kullandı. Yurt dışındaki İranlıların hukuki haklara sahip olduğunu ve hükümetin onlara karşı sorumluluğu olduğuna inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı, yurt dışında yaşayan İranlı vatandaşlara hitaben, çocuklarınız ve çocuklarınızın çocukları İranlı kimliklerini unutmasınlar vurgusunda bulundu. İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve genişletmenin yolları hakkında görüş tatisinde bulundular. Hüseyin Emir Abdullahiyan, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile Sri Lanka arasındaki dostane ilişkilerin tarihine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin ikili işbirliğini güçlendirme ve geliştirme iradesini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca ikili işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının tüm bölümlerinin işler hale getirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Söz konusu telefon görüşmesinde Sri Lanka Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki iyi ve dostane ilişkileri övgüde bulundu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Sri Lanka halkı ve hükümetiyle olan dostluğunu ve işbirliğini takdir etti. Ali Sabri ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda genişletilmesine de vurgu yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yayınladığı 15 raporuna göre İran'ın yükümlülüklerini en ufak bir şekilde ihlal etmediğini vurguladı. Kemal Vendi şunları kaydetti. Geçmişte ve Bercam'ın bir sonucu olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran'ın yükümlülüklerini en ufak bir şekilde ihlal etmediğini gösteren 15 rapor aldık. Kemal Vendi ayrıca şunları kaydetti. Avrupalılar daha önceki açıklamalarında Amerika'yı Bercam'dan çekildiğini eleştirirken şimdi sanki mevcut durumdan İran sorumlu gibi konuşuyorlar. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporlarındaki yaklaşım hakkında şunları söyledi. Yönetim kurulunun önceki teknik toplantısında gündeme getirilen işçilik gibi sözlü olarak söylediklerinin yazılı bir raporu yazılmasını tercih ederdik ama durum böyle değil. Devrik Pehlevi Şah'ın alacaklılarından bir grup Pehlevi rejimi döneminde İran halkının yağmalanan mallarıyla ilgili şikayetini ülkenin başsavcı yardımcısına teslim etti. Pehlevi Şah'ın alacaklarından bir heyet başsavcılık önünde toplanarak İran halkının yağmalanan malları nedeniyle Pehlevi ailesi hakkında şikayet dilekçesini ülkenin başsavcı yardımcısı Abdülsamad Hurremabadi'ye teslim edip İran halkının çalınan mallarının yargıdaki uluslararası adli makamlar ve ülkenin başsavcısı aracılığıyla izlenmesini talep ettiler. Bu dilekçede hain ve cinayetkar Şah'ın 44 yıl önce halkın eline düşme ve İslami Adalet Divanı yargılanma korkusuyla uzmanlar tarafından 56 milyar dolar olarak tahmin edilen malları çalarak yurt dışına kaçtığı belirtiliyor. Bu şikayet metninde ayrıca şu ifadeler yer almıştır. Kaçak Şah'ın ailesi bu mülkleri nakit olarak veya banka hesapları aracılığıyla yüzlerce valiz antika, bazen benzersiz altın ve mücevherler, büyük uluslararası şirketlerin hisseleri ve diğer ülkelerdeki birçok mülk, villa ve saray satın alarak çaldı. İran İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı Sözcüsü öğrenci zehirlenmesi olayında 118 suçlunun tutuklandığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı Sözcüsü General Said Muntazeril Mehdi dün ailelerin pek çok endişesinin ardından polis yaklaşık 4000 polis devriyesini atlı veya devriyelerini somut ve görünmez bir şekilde devreye sokarak ülkedeki okulları operasyonel gözetim ve denetim altına aldı. İran İstihbarat Teşkilatı tarafından 118'den fazla suçlunun tespit edilip tutuklandığını belirten polis komutanlığı sözcüsü şunları kaydetti. Zehirlenmelerin bir kısmı gerçek, diğer büyük kısmı ise korku ve ruhsal bulaşmaya dayalı psikolojik etkenlerden kaynaklanmıştır. Muntazirul Mehdi şunları kaydetti. Öğrencilerin heyecanı ve kötü koku bombası ve benzeri şeylerin kullanılması da bu olayın ana etkenlerindendir. Bu kapsamda 9000'e yakın kötü koku bombası toplanarak satışa engellenmiştir. Bu malzemeleri komşu ülkelerden ithal eden bir dizi büyük ithalatçı tutuklandı. Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nin operasyonel ve destekten sorumlu başkan yardımcısı Güney Pars ortak sahasından 241 milyar metreküp gaz üretileceğini açıkladı. Güney Pars sahasındaki doğal gaz rezerv hacminin 51 trilyon metreküp geri kazanılabilir, rezervin ise 36 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nin operasyon ve destekten sorumlu başkan yardımcısı Salman Hazai şunları söyledi. İran 1401'de Güney Pars ortak sahasından toplam 241 milyar metreküp gaz üretti. Hazai, dünya fosil enerjisinin %70'inin Fars Körfezi'nde bulunduğunu belirterek ancak bu enerjinin kullanımı %30 civarında ve bu nedenle sulta düzeni bu bölgede hep bir huzursuzluk peşinde bulunuyor diye kaydetti. Hukuki kaynakların raporu, Siyonist rejimin yeni yılın başından bu yana 1300'den fazla Filistinli tutukladığını gösteriyor. Merhaber Ajansı'nın dünkü haberine göre Filistin hukuk kurumlarının raporuna göre yeni yılın üzerinde sadece 75 gün geçtiği düşünüldüğünde bu istatistiklere göre Siyonist güçlerin 2023'ün başından bu yana her gün en az 17 Filistinliyi tutukladığı görülüyor. Öte yandan Filistin'deki Muati Bilgi İşlem Merkezi geçtiğimiz Şubat ayında işgal altındaki 1948 topraklarında 54 direniş operasyonunun yürütülmesine ilişkin yeni istatistikleri açıkladı. Rapora göre bu operasyonların en büyük miktar 1948'de işgal edilen toprakların kuzeyindeki Lübnan sınırındaki El Celil bölgesinde gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kelani, Siyonist seçime karşı sokak protestolarına gösterdiği tepkide attığı tweette köksüz temel şiddetli bir rüzgarla çökecek diye yazdı. Geçtiğimiz haftalarda Tel Aviv, Hayfa, işgal altındaki Kudüs, El-Sebe, Rishon LeZion ve Herzliya dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin'in kuzeyinden güneyine onlarca şehir Siyonist rejimin aşırı sağcı kabinesine karşı gösterilere sahne oldu. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist seçime karşı sokak gösterilerine tepki olarak attığı tweette, "Tabii bu İsrail'de yoğunlaşan krizlerden sadece biri, köksüz temel bir fırtınayla çökecek." Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı yeni açıklamada Baku ve Ankara'nın bölgede barış ve güvenliğin garantör olduğunu iddia etti. Kafkasya Gerçekleri sitesinde yer alan habere göre İlham Aliyev 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi katılımcılarına gönderdiği mesajda "Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye iki kardeş ülke ve stratejik müttefik olarak bölgede yeni tarihi gerçeklikler yaratmakta ve ortak kararları ve küresel projeleriyle Avrasya alanında barış, güvenlik ve işbirliğine sürekli katkıda bulunmaktadır" iddiasında bulundu. Aliyev ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ittifakın güçlendirilmesi bölgede adil bir barışı garanti eder. Aynı zamanda iki ülke Avrupa'nın enerji güvenliğinde stratejik rol oynayan güvenilir ortaklardır iddiasını gündeme taşıdı. Rusya Leon muhalefet partilerinin ittifakını Türkiye'de benzeri görülmemiş olarak nitelendirirken bu partilerin bu ülkenin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şanslarının yüksek olduğunu belirtti. Rusya Leon yazısında şu ifadeleri yer verdi. Türkiye'de seçimler yaklaşırken 6 muhalefet partisi bir araya gelip bir cumhurbaşkanı adayı ve parlamenter sistemi yeniden kurma planı üzerinde anlaştıkları için muhalefetin şansı her zamankinden daha yüksek görünüyor. Söz konusu raporda Türkiye'nin muhalefet partileri daha önce hiç olmadığı kadar birleşti ve birkaç yıldan beri ilk kez seçimleri kazanma şansına sahipler ifadeleri yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının kazanılmış haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olmayacağını belirtti. Oktay tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırıyoruz dedi. Dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde Şanlıurfa'da 11 Adıyaman'da 2 kişi yaşamını yitirdi. TRT'nin haberine göre kayıp durumda olan 4 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Afat, Adıyaman'ın Tut ilçesi ile Şanlıurfa'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekare 136 mm yağış düştü. Rusya ve Suriye Cumhurbaşkanları Moskova'da bir toplantıda en son güvenlik ve siyasi gelişmeleri ele aldılar. Vladimir Putin dün Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile bir araya geldi. Mevcut sorun ve zorluklara rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler %77 arttı. Rusya Devlet Başkanı Suriye halkının acılarını azaltmak için Şam'ın bir dost gibi yanındayız dedi. Suriye Cumhurbaşkanı da bu toplantıda şunları söyledi. Geçen yıl dünya yeniden tanışıp tartışmamız gereken önemli değişikleri tanık oldu. Esas sözlerini şöyle sürdürdü. Dünyanın dengeye dönmesi gerekiyor. Aksi takdirde yıkıma doğru gidecek. Yemenli kaynaklar saldırgan Suudi güçlerinin Yemen'in sınır bölgelerine yönelik topçu saldırılarının devamında bir kişinin şehit, dört kişinin de yaralandığını belirtti. Suudi güçleri Yemen'e yönelik saldırıların devamında dün de Şeda sınır bölgesini hedef aldı. Saldırgan Suudi güçlerinin Şeda sınır bölgesindeki muhtelif bölgelere yönelik topçu saldırılarında bir Yemenli şehit olurken dört kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan topçu saldırılar sebebiyle Getabir'de de iki Yemenli yaralandığı belirtildi. Sadece sınır bölgeleri geçtiğimiz haftalarda defalarca Suudi saldırgan güçlerinin füze ve topçu saldırılarının hedefi oldu. Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, 9 ülkenin Ukrayna'da toplam 150 adet Leopard tank gönderme konusunda anlaştığını belirtti. Lloyd Austin, çarşamba günü temas grubuyla Ukrayna'ya askeri yardım konusunda yaptığı video görüşmesinde şunları söyledi. Ukrayna'ya Leopard tankları gönderecek olan ülkeler koalisyonu büyüyor. Şimdiye kadar 9 ülke Ukrayna'ya 150'den fazla Leopard tankı gönderme taahhüdünde bulundu. Amerikan Savunma Bakanı sözlerinin devamında şunları söyledi. Diğer ülkeler de Ukrayna'ya kısa menzilli savunma sistemleri gönderdi. Austin ayrıca Ukrayna'ya daha fazla mühimmat ve hava savunma sistemi sevkiyat yapılması çağrısında bulundu. Austin'e yazdığı bir mektupta Amerikan Senatosu'nun hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerinden 8 üyesi F-16'yı Kiev'e teslim ederek savaş alanındaki oyunu Ukrayna lehine değiştirmesini istedi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, siyasi yorumlarımıza geçmeden önce mübarek Ramazan ayı ile ilgili bir duyurumuz olacak sizlere. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumu Suudi Arabistan'ın artık Amerika'ya güvenmemesi etrafında. Washington ile Riyad arasında iyi ilişkilerin kurulması üzerinden onlarca yıl geçiyor. Ancak Suudi Arabistan liderleri senelerin ardından Amerika'nın güvenilir bir partner olmadığı düşüncesine varmıştır. Geçtiğimiz senelerde Riyad yetkilileri Washington'a bağlılıkları oldukça fazlaydı ve Amerikan yetkilileri de bu senelerde Suudi Arabistan'a büyük destekler verdiler. Fars Körfezi 11. Savaşı ve Fars Körfezi 2. Savaşı sıralarında Amerika'nın Suudi Arabistan'a destekleri bariz şekilde görüldü. Ayrıca Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'e karşı başlattığı savaşta da Amerika Suudi Arabistan'ın birinci destekçisi olarak rol ifa etti. Ancak zaman ilerledikçe Suudiler Amerika'nın artık güvenilir bir destekçi olmadığı kanaatine vararak Riyad, Çin başta olmak üzere doğuya dönerek kendisi için yeni bir yaklaşım çizip İran ile diplomatik ilişkileri kurmaya yönelik anlaşmayı imzalamakla bu yaklaşımı güçlendirmiş oldu. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat teşkilat başkanı Turki El Faysal'ın Amerika'nın güvenilmezliğine ilişkin sözleri de bu çerçevede düşündürücüdür. Faysal bu hususta yaptığı açıklamada Amerika ve Avrupa'nın İran ile Suudi Arabistan arasında sadık bir arabulucu olamayacağı, Riyad ve Tahran anlaşmasını temin edemeyeceğini işaretle ancak Çin'in bunu başardığını belirtti. Çin'in İran ve Suudi Arabistan ile iyi münasebetleri olduğunda bunda başarılı olduğuna değinen Faysal, bunun Riyad-Washington ilişkilerin artık eskisi gibi olmadığını ve Suudi Arabistan'ın Amerika eskisi gibi bakmadığı ve yaklaşımını değiştirdiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Faysal sözlerinin devamında Riyad ile Tahran anlaşmasının Yemen'in Lübnan ve Suriye'ye kadar bölgenin tüm dosyaları üzerinde etkili olmasını da beklediğini kaydetti. Şu sıralarda Suriye'de terörizm, Yemen savaşı, Lübnan'ın tutumu, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'de işlediği cinayetler ve birkaç mesele yüzünden bölge milletleri birçok sorun ve sıkıntı ile karşı karşıya kalmıştır. İslam ülkelerinin dostane yaklaşımı ile bu sorunları ortadan kaldırmaları, böylece bölgede kapsayıcı barış ve huzurun sağlanması gerekiyor. Pekin'de son günlerde yaşanan gelişme basit bir olay değildi. Bu gelişme Yemen Savaşı'nın 9. yıl dönümü arifesinde ve Arap dünyasında yaşanan ve Arap Baharı adı verilen gelişmeler üzerinden 10 sene geçerken gerçekleşti. Amerika eski üstünlüğünü kaybettiği ve Riyad gibi Washington'un müttefikleri artık eskisi gibi Amerika'ya önem vermediği bir sırada İran ile Suudi Arabistan arasında önemli anlaşma imzalandı. Mutlaka Tahran-Riyad yakınlaşması Batılıların varlığı olmadan bölge sorunlarının çözümüne büyük katkı sağlayacak ve bölge milletleri için senelerdir bekledikleri iyi günleri müjdeleyecektir. İran ile Suudi Arabistan'da Pekin'de sağlanan anlaşma Faysal'ın da belirttiği gibi Amerika'nın güvenilir taraf olmadığını ortaya koydu. İran İslam Cumhuriyeti yetkileri bundan önce defalarca Amerika'nın güvenilir taraf olmadığını deklare etmiştir. Böylece giderek bölge ülkeleri Amerika'nın güvenilir taraf olmadığına inanmaya başlamışlar ve ilerleyen zamanlarda aynı görüşe sahip ülkelerin sayısında artış olacaktır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Netanyahu yargı sistemi kararlarında ısrarcı başlığı altında. Irkçı rejim parlamentosu Netanyahu ve sağcı hareketin menfaatleri doğrultusunda Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasını yasaklayan yasa taslağını onayladı. İşgal parlamentosu 13 Mart'ta yapılan tartışmalı oylamanın ardından 51 hayıra karşı 61 evet oyuyla işgal rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istediği yargı reformuna ilişkin kararı kabul etti. Knesset'in diğer üyeleri ya çekimsel oy kullandılar ya da toplantıya katılmadılar. Yargı reformu kararını nihai onaylanması ve hayata geçirmesi için iki kez daha Knesset'ten geçmesi gerekiyor. Bu karar uyarınca Netanyahu'ya dokunulmazlık veriliyor ve yolsuzluk dosyaları yüzünden artık başbakanlıktan uzaklaştırılmıyor. Sağcı grup 2003 yılından beri işgal topraklarında iktidarı kendi kontrolünde bulundurmakta. Geçen 20 senede işgal topraklarındaki solcu grup iktidara gelememiş ve siyaset sahnesinde kalan solcu partiler de iktidara gelecek güce ulaşmıştır. 2009 yılından 2021 yılına kadar 12 sene peş peşe başbakan olan Netanyahu, solcu hareketi iktidardan silme konusunda büyük rol ifa etti. Sağcılar arasında da çatlaklar oluştu ve bazı ünlü isimler Likud partisinden ayrıldı. En önemli sağcı parti olan Likud'un ayrılan isimler başka partiler kurarak Likud'a karşı seçimlerde zafer kazanarak başbakan Netanyahu'dan geri almaya çalıştılar. Netanyahu 2020 yılında Mavi Beyaz Partisi lideri Benny Gantz ile koalisyon kurmak zorunda kaldı. Bu koalisyon uyarınca Netanyahu 2 sene başbakan olduktan sonra iktidarı 2 seneliğine Gantz'a bırakacaktı. Ancak Netanyahu sözünü tutmayınca kabine dağıldı ve Gantz da başbakanlığını kaybetti. Aslında Netanyahu geçen 12 senede solcuların iktidara gelemeyeceği şekilde hareket etti. Ayrıca sağcılar arasında kendisi için rakip sayılacak bir ismin de boy göstermesine izin vermedi. Gelinen aşamada da Netanyahu iktidarı tam şekilde kendi elinde bulundurmak için yeni girişimlere başlayarak yargı sistemini zayıflatmaya gayret göstermekte. Netanyahu hakkında yargı sisteminde 3 yolsuzluk dosyası var ve yargı Netanyahu'nun tüm baskısına rağmen onu aklamaktan kaçınmıştır. Aralık 2022'de Netanyahu bir kez daha bir senadan sonra işgal topraklarında başbakanlık koltuğuna oturarak yargı sistemini zayıflatmak için ciddi iradesini ortaya koydu. Netanyahu liderliğindeki Siyonist rejim kabinesi 4 Ocak'ta yargı sisteminde reform için bir taslak sundu. Esasında Netanyahu yargı sisteminde reform kararıyla hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve ihanet dosyalarını ortadan kaldırmaya ve kendini aklamaya çalışmakta. Netanyahu başbakanlıktan azlini yasaklayan bu kararı onaylatması halinde bu rejimin tek bağımsız sistemi sayılan yargıyı da resmen zayıflatmış olacak. Netanyahu'nun bu girişimleri işgal topraklarında haftalardır süren geniş çaplı itirazlar ve protesto eylemlerine rağmen devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 200 bini aşkın Siyonist Netanyahu karşıtı eyleme katıldılar. Eylemciler söz konusu taslağın parlamentoda onaylama sürecinin askıya alınmasını isteyerek bu tasarının yargıya karşı bir nevi darbe olduğuna vurgu yaptılar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Nisan 1401 Hicri Kameri, 23 Şaban 1444 ve miladi 16 Mart 2023 Perşembe. ...116 yıl önce bugün Hicri Şems'e 25 Nisan 1285'te İranlı zevk sahibi ve yetenekli şair ve yazar Pervin Etesami İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde fazıl ve edip bir ailede dünyaya geldi. İran ve Arap edebiyatını babasının gözetiminde öğrenen Pervin Etesami'nin şiir zevki ve ilgisi aslında çocukluğunda ortaya çıktı. Tahsili döneminde okulun en iyi öğrencisi sayılan Pervin Etesami, liseyi bitirdikten sonra Tebriz'de ders vermeye başladı. Pervin Etesami'den geriye kalan eserler arasında kasideler, mesneviler ve gazelleri içeren şiir divanıdır ki bu eser insani, ahlaki ve sosyal konuları içeriyor. Bu ünlü şair Hicri Şems'i 1320'de 35 yaşında vefat etti. 38 yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Nisan 1363'te İran halkının kutsal savunma döneminin tedbirli ve cesur komutanlarından Mehdi Bağeri, mütecaviz Irak ordusunun saldırılarına karşı verdiği mücadelede şehit düştü. Hicri Şems'i 1333'te İran'ın batısındaki Miandoab kentinde dünyaya gelen Bağeri çocukluğunda annesini kaybetti. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte Mehdi Bağeri İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na üye oldu ve liyakatlı olmasından dolayı İnkılap Mahkemesi Savcısı, ardından Urumiye Belediye Başkanı oldu. Irak'ın İran'a karşı savaşının başlamasıyla Bağeri savaş cephelerine gitti ve sahip olduğu liyakat ve dirayeti sebebiyle Aşure ordusunun komutanı seçildi. Nihayet bu yorulmaz komutan Bedir askeri operasyonunda düşman tarafından doğrudan hedef alındı ve arzu ettiği şehadet derecesine ulaştı. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 25 Nisan 1366'da Irak'ın Debrik rejimi onlarca savaş uçağıyla Irak'ın kuzeydoğusundaki Kürt bölgesi olan Halepçe kentine acımasızca kimyasal bombardımanlara tabi tuttu. Bu kimyasal bombalama Irak'ın diktatör rejiminin İranlı cesur askerler ve Iraklı mücadeleci Kürtlerle yaptığı savaşta yenik düştüğü ve Halepçe Müslümanlarının Saddam'ın zulüm ve baskıcı politikalarından usanmaları dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti askerlerini coşku ile karşıladığı bir sırada başladı ve neticede onun intikamı ile karşılaştı. Irak'ın Debrik Saddam'ın rejimi savaş uçaklarının Halepçe'ye kimyasal bombalarla hedef alması neticesinde 5000'den fazla masum ve savunmasız insan katledildi. Ancak kimyasal silahların üretilmesi için gerekli teçhizatları Saddam'a hibe eden batılı devletler bu insani faciaya yönelik pratikte hiçbir girişimde bulunmadı. ...1140 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 23 Şaban 304'te Nasır Kebir lakaplı alim ve büyük mücahit Peygamber Efendimiz'in soyundan Ebu Muhammed Hasan bin Ali Atroş vefat etti. Hicri Kamer'e 230 yılında Medine'de dünyaya geldi ve Abbasiler İmam Hasan Askeri Aleyhisselam ve Hasan Atroş'un babası da dahil olmak üzere Peygamberimizin ailesinden bazılarını Bağdat'ın kuzeyindeki Samara şehrine sürgün ettikten sonra o da bu şehre götürüldü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Depremzedelere yardım için toplanan paraların akıbeti merak ediliyor. 115 milyar lira nerede?
Karar.
Devlet sınıfta kaldı.
Ve Yeni Asya.
Sandıkta da hukuk önünde de hesap sorulacak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Murat Ağrel 14 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde bahçesinden fay hattı geçen okul başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem çok büyük acılara sebebiyet verdi. Aynı zamanda devlet kurumlarını yönetenlerin nasıl bir ihmalkarlık ve vurdumduymazlık içinde olduğunu da göster önüne serdi. Deprem sonrasında gördük ki plansız, programsız, sadece rant için verilen imarlar neticesinde bir yeşil alan kalmamış. Evleri yıkılmayarak hayatta kalan yurttaşlar başını sokabileceği çadır ve o çadırı kurabileceği bir boş alan aradı, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çadır satılmış, yeşil alanlar betonlaşmıştı. Parklar diyerek geçiyoruz ya, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Deprem sonrasında çadır bulabilen şanslı kişiler veya çadır kurmak isteyen yetkililer hemen en yakın park için konuşlandılar. Ancak parklarda büfeler var, havuzlar var, altyapı yok. Parkta olmaz zaten diyeceksiniz ama olmalı. Bunu gördük. Her park sanki yarın deprem olacakmış gibi altyapısı hazır hale getirilmeli. Mahalle aralarında bulunan parkların hayat kurtarmada ne kadar önemli olduğunu gördük. Şayet park yoksa acilen kamulaştırma ile park alanları yapılmalı. Deprem toplanma alanlarını imara açan beton sevdalısı bu zihniyet artık terk edilmeli. İstanbul depreminde Bağcılar'da, Avcılar'da, Esenyurt'ta, daracık sokaklardaki yan yana dizilmiş on binlerce beş katlı ve daha fazla evin olduğu dar sokaklarda olacakları düşünmek bile istemiyorum. Böyle bir tehlike olunca araştırdım. Sihirbaz olmaya gerek yok. Sayıştay raporlarına bakın. Alenen yazıyor. Mesela bir bulguyu size sunayım. İmar planında park alanı olarak tespit edilen yerlerde belediye tarafından kiraya verilen ticari işletmelerin bulunduğu, yapıların imar mevzuatına aykırı olduğu ve bu alanların park alanı olma özelliğini yitirdiği görülmüş. Yani devletin park diye planlarda bildiği yerler artık park değil aslında. Gördünüz mü? Park alanı ticari amaçla birilerine peşkeş çekilmiş. O peşkeş çekilen kişi hemen imara aykırı yapılaşma yapmış ve park denilen yer olmuş sana kafe, restoran, lokanta, düğün salonu. Hangi belediye diye yazmayacağım çünkü olmayanları yazsam daha az yer tutar. Diğer bir konu ise okullarımız. Mesela değerli dostum Avukat Uğur Tülü Balıkesir'den yazdı. Çocuklarının gittiği özel okul ile ilgili fotoğraflar gönderdi. Okulun bahçesinden fay hattı geçiyor. Okul 1999 senesi öncesi yapılmış. AFAD ve MTA raporlarına göre bahçeden fay hattı geçiyor. AFAD listesinde okul depremden ilk etkilenecek yapılardan olarak gösterilmiş. Veliler Milli Eğitim, Valilik ve okulun genel merkezine başvuru yapmış ancak okul yönetimi biz güçlendirme yapacağız diyerek cevap vermiş. Yani kısa vadede hiçbir çözüm üretmiyorlar.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 14 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde seçimi öne alma atraksiyonu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasi iktidarın ekonomik çöküşten sonra depremle de çöküşüyle tek kişilik hükümetin tek imza ile seçimleri 5 hafta öne alma emrivakisi tartışılıyor. Belli ki mevcut anayasaya göre 2014'te ve 2018'de iki kez aday olup YSK'dan mazbatasını alan ve 31 Mayıs 2007'deki değişiklikle anayasanın 101. maddesindeki bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmüne göre üçüncü kez aday olmayacağını bilen Erdoğan, muhalefetin peşinen deklar etmesiyle meclisin 360 oyla seçimi öne alamayacağı vakası karşısında bu muhataraya başvurmuş, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gerçek şu ki anayasanın 116. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı ancak bir defa daha aday olabilir hükmünce ikinci dönemindeki Erdoğan'ın re'sen meclisi yenilemesi durumunda aday olamayacağı bariz bir biçimde yer alıyor. Bunun içindir ki anayasa hukukçuları başta Cumhurbaşkanı ile Meclis Başkanı'nın anayasada olmayan mevcut yasanın değişmesiyle sistemin sıfırlandığı iddiasının hiçbir hukuki ve anayasal dayanağının bulunmadığını bildirdiler. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkça anayasaya aykırı olan bu uyduruk atraksiyonu onaylaması durumunda anayasal suç işleyeceğini uyardılar. Anayasada hiçbir yoruma açık olmayan bu hususun kanuna göre geçersiz olan mühürsüz oyların sandıkların açılmasına 5 kala Yüksek Seçim Kurulu'nun ani kararıyla geçerli sayılması yasa dışılığı ve çarpıklığında olduğu gibi özellikle sarayın baskısıyla seçim güvenliği kapsamında mükerrer oyları önleme amaçlı parmak boyası kararını almaktan bile çekinmekle bile bile hileye kapı açan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin her halükarda anayasayı ihlalden yargılanacağı ifade ediliyor. Görünen o ki bütün anket ve kamuoyu yoklamalarında ortaya çıkan tabloyla Millet İttifakı ortak adayının Cumhur İttifakı adayı olduğu söylenen Erdoğan'a daha şimdiden en az 10 puan açık arayla fark atması iktidardakileri koltuğu kaybetme paniğine sevk etmiş. Zira Millet İttifakı'nın motivasyonu gün geçtikçe yükseliyor. Seçime doğru altılı işbirliğinin ortak adayına meclis içi ve dışı partilerle sosyal ve toplumsal muhalefetin desteğinin daha da artacağı tespitleri doğrulanıyor. Kısacası kaybetme tehevvüründeki iktidar cephesi, iktidara iliştirilmiş medya, ihale lobisi ve yandaş mihrakların tahrikiyle bu tür meşruiyet dışı katakullilere tevessül etmekte. Belki tutar diye tam bir çaresizlik girdabında göle maya çalmakta. Lakin canhıraş çırpınışlar artık kar etmiyor. Korkunun da ecele bir faydası yok.
Aslan Tekin 14 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bu seçim en kritik ikinci seçim" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimler 14 Mayıs'ta. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu seçimler dönemeç. Ya tek adama teslim olunacak ya halk iradesi galip gelecek. Herkes derin soluk alacak. Türkiye'nin en kritik ikinci seçimi diyebiliriz. Birincisi yine 14 Mayıs'ta idi. Demokrat Parti 1950'de iktidara gelmişti. Milletvekillerinden aday gösterilmesinde kanuna aykırı bir vaziyet yok. Ama Cumhurbaşkanlığı adayı olacaklar da aranan şartlar 3. defa Cumhurbaşkanlığı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan için problemli diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dikkatinizi çekerim. Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart'ta seçim tarihini açıklarken biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum dedi. Kendileri Cumhurbaşkanlığı adaylığını çok önce ilan etmişti. Seçim için Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle ifadesini kullanıyor. Tek adam rejimine geçilirken anayasa yeni rejime göre ayarlanmadı. Mevcut anayasa yürürlükte. Seçim için anayasanın 116. maddesini bizzat kendileri gösteriyor. Halbuki bu anayasa aynı zamanda aynı kişi iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı döneminde çok kanun yapıldı, çok kanun değiştirildi. Anayasa maddeleriyle de oynandı. Oynanırken Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceği anayasaya kondu ama aynı kişinin iki defa aday olabileceğiyle sınırlandırıldı. Cumhurbaşkanı'nı ilk defa 2014 yılında halk seçti. Daha öncesinde halkı temsilen milletvekilleri seçiyordu. 31 Mayıs 2007 tarihli 5678 sayılı kanunla yapılan değişikliğe kadar Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir defa için 7 yıllığına seçilmekteydi. O madde 101. maddeydi. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. 11 Şubat 2017 tarih ve 29.976 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6771 sayılı kanunun 7. maddesi yapılan son değişiklikle 101. maddenin kenar başlığı Cumhurbaşkanı'nın adaylık ve seçimi şeklinde değiştirildi. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. AK Parti iktidarı anayasayı değiştirirken neden bir kimse 3. 4. defa seçilir diye değişikliğe gitmedi? Anayasayı değiştiren kendileri, süreyi değiştirmeyen kendileri. Seçim sancılı. Her yönüyle sancılı. Asırların felaketi başımıza geldi. 3 ay sonra seçime gidiyoruz. Göz göre göre kendileri üzerinde oynadıkları halde anayasada aynen bıraktıkları seçilme sayısını hiçe sayırlar. Anayasanın verdiği yetkiden ise pekala bahsedebiliyorlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde neden İmam Seccad aleyhisselamın Emevi hükümdarlara karşı silahlı kıyam yapmadığını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İmam Seccad aleyhisselamın hutbeleri nasıl Kufe ve Şam halkını etkilediğinden söz ettik. Ve hükümdarların, ulema ve bilginlerin toplumun ıslahı veya fesadı ve çökmesi yönünde rol ifa edebileceğini anlattık. Öte yandan Yezid, İmam Seccad aleyhisselamın ifşaatından derin kaygı duyuyor, halkın ayaklanmasından korkuyordu. Yezid tüm casuslarına ve işbirlikçilerine, hükümetine karşı her türlü sosyal ve siyasi hareketi ve bu alanda faaliyet yürütenleri gözetim altında tutmalarını emretmişti. Nitekim ne zaman Yezid'e Medine halkı onun iktidarına karşı ayaklandığı haberi verilince, Yezid Müslim bin Akabe komutasında bir ordu tedarik ederek Medine'ye yolladı.
Cinayet ve kan akıtmakta acımasız biri olarak halk arasında Müsrif bin Akaba lakabıyla ün yapan Müslim bin Akaba, yağmacı ordusuna Medine'de tam 3 gün boyunca halkı katletmeye ve münamuslarına tecavüz etmeye ve hatta İslam peygamberinin haremine el uzatmaları yönünde talimat verdi. Oysa Allah Resulü Medine hakkında şöyle buyurmuştu. Ey yüce Rabbim, kim Medine halkına zulmeder ve onları korkutursa, sen de kendi lanetini ve meleklerinin lanetini ona gönder. Şimdi bu Medine, kendini peygamberin halifesi ilan eden ve Allah Resulü'nün pak hanedanını dinden çıkmakla suçlayan ve Yezid'in fasık yönetimine karşı kıyam ettikleri için kana bulayan ve Resulullah'ın seçkin sahabeleri de aralarında bulunduğu insanları katliam eden Emevi canilerin saldırısına uğramıştı.
Yezid'in uşağı ve zalim komutanı Müslüm bin Akabe bunca katliam ve saygısızlıklardan tatmin olmamışçasına bu kez Mekke'ye gitmeye ve Abdullah bin Zübeyr'in işini bitmeye karar verdi. Fakat yolda öldü. Bu gelişmenin üzerine Yezid'in talimatı ile Husayn bin Numayr Yezid ordusunun başına geçti. Husayn ve Abdullah arasında savaş ilkin Mekke kentinin dışında gerçekleşti ve Abdullah bin Zübeyr ordusundan çok sayıda asker öldürüldükten sonra Abdullah Mekke kentine sığındı. Husayn bin Numayr ordusu 2 ay boyunca Mekke kentini kuşatma altına aldı. Bu süre içinde Medine'de yaptıkları gibi Mekke kentinin hürmetine tecavüzde bulundu ve mancınıklarla ateşten taş güllelerini fırlatarak Kabe'yi yaktı. Ardından da savunmasız Mekke halkını katliam etmeye başlayarak mallarını yağmaladı. Sonunda Gameri 64 yılının Rebiüssani ayının başlarında Yezid'in ölüm haberinin ardından Husayn bin Numayr ve ordusu Mekke kuşatmasına son verdi.
Burada üzerinde durulması gereken çok önemli nokta şu ki Emevi hanedanı ve işbirlikçileri ne zamandan itibaren İslam maskesi altında İslami mukaddesata saldırmaya ve Aşura faciası gibi bir faciayı yaratmaya, Resulullah'ın kenti Medine'yi kana bulamaya ve Allah'ın evini taş güllelerle vurmaya ve yakıp yıkmaya cesaret ettiler. Bu esaslı sorunun en açık cevabı ise tüm bu sapkınlıkların iktidar hırsı olanların İslam'ı alet ederek Gadir-i Hum'da Resulullah'ın Allah'ın emriyle Hazreti Ali Aleyhisselam'ı velayet ve hilafet makamına atamasını göz ardı etmeleri ve iktidarı ele geçirmeleri ve yarım asırlık bir sürede öz Muhammedi İslam'ı dışlayarak Emevi İslam'ı yerine geçirmeleriyle başladı.
Bu acı ve esef verici gerçeğin ispatı için Yezid öldükten sonra oğlu Muaviye bin Yezid iktidarın başına geçtikten sonra okuduğu bir hutbeye işaret etmek mümkün. Muaviye bin Yezid bu hutbede Emevilerin icraatını şiddetle eleştirdi. Aşura faciasını ve Medine ve Mekke'ye düzenlenen saldırıları kınadı ve Emevi hanedanından beraat ederek kısa süre sonra da iktidarın başından çekilerek bu mevki ve hilafetin İslam peygamberinin pak hanedanına yakıştığını beyan etti. Kuşkusuz eğer Hazreti Ali Aleyhisselam yeni yeni kurulan İslam ümmetinin imametini ve hilafetini zamanında üstlenmiş olsaydı ve eğer bu ilahi kesin hakkı gasp edilmemiş olsaydı İslam dünyasında hiçbir zaman Muaviye ve Yezid gibileri iktidar olmaz ve o korkunç facialar yaşanmazdı. Şimdi bazıları neden o sıralarda İmam Seccad aleyhisselamın kıyam etmediğini ve Emevilerle mücadele ederek Medine ve Mekke'ye saldırıları engellemediğini sorabilir.
Tahran Radyosu.
Bu sorunun cevabında o Hazretin dedesi Ali aleyhisselam ile Muaviye arasında Sıffin'de yaşanan savaşın acı deneyimi ve yenilgisi ve amcası İmam Hasan Aleyhisselam'ın kıyamının dünya talep münafık sahabenin cahilliği ve ihaneti yüzünden başarısız kaldığını ve yine aynı kişilerin Aşura faciasına sebebiyet verdiklerini bizzat gördüğünü ve bu yüzden silahlı kıyam ve mücadelenin İslam dünyasına faydası olmadığı sonucuna vardığını ve sadece binlerce masum insanın kanının akmasına yol açtığını düşündüğünü söylemek mümkün. İmam Seccad Aleyhisselam, İmam Hasan Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Muaviye iktidarının döneminde yumuşak savaş taktiklerini izlemeye karar verdi ve bu çerçevede okuduğu hutbelerde ifşaatta bulundu. Geçen bölümde beyan edildiği üzere İmam Seccad Aleyhisselam asla susmadığı gibi bilakis büyük bir iktidar ve açık sözlerle kendisini ve Resulullah'ın pak hanedanını tanıttı ve Emevi hanedanının kirli mahiyetini gün ışığına çıkardı. Nitekim bu hutbeler halkın uyuyan vicdanını uyandırdı ve Emevi hanedanına karşı halk ayaklanmalarına uygun zemin oluşturdu.
Buna karşın bazı yüzeysel düşünen insanlar İmam Seccad Aleyhisselam'ın Allah yolunda savaş ve cihadın zorluklarından korktuğunu zannediyordu. Ve yanlış düşünce ile Tevbe suresinin 111. ayetine istinad ederek şöyle diyordu.
İnne Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cenneh. Yukatiluna fi sabilillahi feyakutuluna ve yukutelun.
Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler, ölürler. Ancak İmam Seccad Aleyhisselam onlara şöyle cevap veriyordu. Eğer siz Yüce Allah, Tevbe suresinin bir sonraki ayetinde buyurduğu özellikleri taşıyan insanları bulursanız, ben Emevilerin zulüm ve fesadına karşı kıyam etmeye hazırım. Allah onları vasfederken şöyle buyuruyor.
اَتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele.
Kuşkusuz eğer o dönemde İslami toplumlarda bu özellikleri taşıyan insanlar var olsaydı, İmam Seccad Aleyhisselam mücadele bayrağını taşıyabilirdi ve fasık Emevi hanedanı da artık iktidarı elinde tutup orduları ile Resulullah'ın melekuti alanına ve Allah'ın evi Kabe'ye el uzatamaz, bu kutsal mekanları yakıp yıkamazdı. Gerçekti, İmam Seccad Aleyhisselam'ın kıyam etmek için vefakar ve velayete sadık arkadaşları olmadığını ispat eden bir delildi, o dönemde fasık ve din düşmanı hükümdarların iş başına gelmesiydi. Yezid öldükten sonra Mekke savaşı ve kuşatmasından sağ kurtulan ve yıllarca hilafet hevesiyle yaşayan Abdullah bin Zübeyr, Mekke'de ayaklandı ve Hicaz, Yemen, Irak ve Horasan halkı da ona biat etti.
Öte yandan İslam peygamberinin en sıkı muhaliflerinden biri olan ve o Hazretin talimatı üzerine Medine'den sürgün edilen Mervan bin Hekem, Muaviye bin Yezid iktidardan vazgeçince iktidarın başına geçti. Mervan hemen Şam ve Mısır'ı ele geçirdi. Daha sonra da oğlu Abdülmelik bin Mervan, kameri 65 yılında iktidarın başına geçti ve kameri 73 yılında Mekke'de hükümet eden Abdullah bin Zübeyr'i kuşatma altına aldıktan sonra yakalayıp öldürdü. Abdülmelik, Abdullah bin Zübeyr'i öldürdükten sonra Medine'de okuduğu hutbede bundan böyle kim ona ilahi takvaya uymaya tavsiyede bulunursa öldüreceğini söyledi.
Abdülmelik bin Mervan esasen acımasız ve zalim biriydi ve muhaliflerini öldürmekten asla çekinmiyordu. Abdülmelik'in çevresindeki adamları da onun gibiydi. Bu zümreye Irak'taki adamı Haccac bin Yusuf Sakafi, Horasan'da işgüzarı Mahlab bin Ebi Sufre, Medine'de Huşam bin İsmail, Mısır'da oğlu Abdullah, Yemen'de Haccac'ın kardeşi Muhammed bin Yusuf Sakafi ve Cezire'de Muhammed bin Mervan'ı örnek vermek mümkün. Bu canilerin katliam etmek ve talan etmekte üstüne yoktu. Örneğin kan akıtmak ve zalimlikle tarihte ün yapan Haccac bin Yusuf Sakafi için katlettiği insanların sayısı 120 bin ve bir rivayete göre de 130 bin olarak ifade ediliyor. Haccac bizzat en çok kan akıtmak ve şimdiye kadar hiç kimsenin işlemediği cinayetleri işlemekten zevk aldığını belirtiyordu.
Abdülmelik bin Mervan öldükten sonra Velid iktidarın başına geçti. Velid babasının ölümü için kendisine taziye dileğinde bulunan ve hilafetin başına geçtiği için de kutlayan ilk kişiydi ve halkı kendisine biat etmeye çağırdı. Velid Şam Camii'nde minbere çıktı ve halka hitaben tehditvari sözleriyle şöyle dedi. Kim bizim karşımıza çıkarsa onu yok ederiz. Kim sessiz kalırsa sessizliğinde ölür.
İmam Seccad Aleyhisselam'ın isyanlar ve çeşitli sosyal ve siyasi krizlerle geçen imamet günlerine bakıldığında ve yine o dönemin zalim hükümdarlarının o Hazreti sıkı gözetim altına aldıklarından hareketle İmam Seccad Aleyhisselam'ın gizli mücadele yürütmekten başka çaresi olmadığı söylenebilir.
Evet değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.erib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Çağdaş İranlı şair Pervin Etesami'nin anısına.
Çağdaş edebiyatçı ve araştırmacı Doktor Gulam Hüseyin Yusufi, Çeşme-i Ruşen adlı kitabında Pervin Etesami hakkında şunları kaydediyor. İran, Fars edebiyatı tarihinde söz sahibi kadınlar arasında seçkin bir şair olan Pervin Etesami'nin şiirsel konumu erkek şairlerden bile üstündür. Pervin Etesami 15 Mart 1903 Tebriz kentinde doğdu. Pervin, fazilet ve kemal sahibi bir ailede doğdu. Pervin'in bilgin babası Yusuf Etesamül Mülk de meşhur yazar ve mütercimlerdendi.
Her Merve'nin etesaminin anlattıklarına göre babası ilim, araştırma aşığıydı. Onun evi Melek-u Şuara-i Bahar ve Allame-de Huda gibi çağdaş edebiyatçı ve bilginlerin buluşma mekanıydı. Zeki ve yetenekli çocuk olan Pervin böyle bir ortam ve ailede büyüyüp olgunlaştı.
Pervin, Fars ve Arap edebiyatını babasından öğrenip çocuk yaştan şiir söylemeye başladı. Şair, bilgin ve düşünür olan babasının özel itinası sonucu Pervin yeteneğini geliştirdi. Pervin ilk öğrenimini tamamlayıp liseye devam etti ve bir sürede öğretmenlik yaptı. O dönemde Pehlevi rejimi Pervin'i saraya çağırdı. Fakat halk şairi olarak Pervin Pehlevi hükümetinin fesat ve dikta özelliğini göz önünde bulundurarak şahlık rejimiyle işbirliği çağrısını reddetti. Baba Yusuf Etisamul Mülk çok sayıda İran, içi ve ülke dışı gezi ve seferler yapıp Pervin'i de bu gezilere götürdü. Pervin bu geziler sırasında büyük tecrübeler kazanıp şiirlerine yansıttı. Pervin söylediği şiirleri babasının yayın yönetmenliğini üstlendiği Bahar dergisinde yayınlıyordu. Pervin Etisami'nin şiir divanı 5 beytten fazla şiiri içeriyor. Pervin'in 34 yaşında vefat etmesi onun kısa ve verimli hayat öyküsünü enteresan ve dikkate değer kılıyor.
Çağdaş araştırmacı ve düşünür Muhammed Gazvini, Melek-u Şuara-i Bahar'ın yazdığı ön sözle Pervin'in 1935 yılında yayınladığı divanın ilk baskısını inceledikten sonra Pervin'in babasına bir mektup yazıp şunları söyledi. Hayat verici olan şey Pervin'in şiirlerinin bedi'i ve manevi özellikler taşımasıdır. Onun şiirlerindeki bedi'i ve çarpıcı anlamlar felsefi, ahlaki ve içtimai meselelere değinmesinden kaynaklanmıyor. Çünkü bu konudaki değerlendirmeler yüksek zekaya ve Allah vergisi yeteneklere sahip olan herkes için doğal sayılmaktadır. Fakat hayret verici olan mesele Pervin Etesami Hanım'ın şiirlerindeki teknik ve karmaşık boyutudur. Pervin şiirlerinde eni ve anlamlı kelimeler, lafızlar, tabirler ve kavramlarla ıslahatı seçip kullanmıştır. Bu özellik kazınmış ve yaratıcı bir boyuttadır. Bu bedi ve yeni getiriler bilgin, fazıl ve şiirin tekniğini bilenlere haşır neşir olmak, tartışmak ve uzun yıllar eğitim görme sonucudur.
Baba Yusuf'un 1937 kış mevsiminde vefat etmesi sonucu Pervin büyük bir üzüntüye kapılıp sarsıldı. Bu acı olaydan sonra Pervin dost ve akrabayla ilişkilerini kesip halvete çekilmeyi tercih etti. Nihayet 34 yaşındayken Hicri Şemsi 16 Ferverdin 1320 Bahar 1941 tarihinde hastalanarak vefat etti. Mukaddes Kum kentinde toprağa verildi. Pervin İtisami'nin şiir divanı, kasideler, misneviler ve gazelleri içermektedir. Bu şiirlerde yüce insani, ahlaki ve içtimai mevzu ve temalar güzel bir şekilde işlenmiştir. Ey kalp, boşuna yeme dünya gamını, düşünme gelmedi yarınlar diye. Yar toprağı ve gör sonra rüsvay olan zamanın sevgisizliğini. Bu vadi şehitlerin yurdudur. Fırsat bil temaşa vaktini.
Pervin Etesami, İran'ın çağdaş edebiyatında üstün ve gözde konuma sahiptir. Yahya Aryanpur, Nîma'dan Günümüze Kadar kitabında Pervin hakkında şunları kaydediyor. Selçuklu dönemi şair kadınlardan biri olan Mehesli gibi kadın şair sayısına İran'da çok rastlanır. Pervin'den sonra da birçok kadın şair ve yazar, İranlı erkek şairlerle omuz omuza ve yarışırcasına ortaya çıktılar. Fakat Pervin ne geçmiş ne de gelecek kadın şairlerle kıyaslanamayacak düzeyde üstün özellikler taşımaktadır. Pervin kendisinden ne fani istekler, kadınlar, has özelliklerden bahsetmiyor ve çeşitli felsefi ekollerden de habersizdir. Pervin özel bir düşünce ve meramı da tebliğ etmemektedir. O sadece büyük bir hatif ve yeni düşüncelerin tebliğcisidir. Pervin, şiir ve sanat gücünü ahlaki ve içtimai mefhumları anlatma durumunda kullanmakta.
Pervin söylediği şiir kalıbı, vezin ve yapısı açısından İran'ın eski şairlerini izlemekte ve klasik metoda bağlı kalmaktadır. Fakat Pervin'in yaratıcı özelliği eski ve geleneksel Fars şiir kalıbında yeni düşünceler, anlayışları geliştirip ifade etmesidir. Pervin'in şiir teması bedi ve yenidir. Okuyucularına canlılık, şevk ve hareketlilik bağışlıyor. Meşrutiyet şairi Melikuş Şuara'yı Bahar, Pervin Şiir Divanı'nda yazdığı ön sözde bu kadın şairin şiir yöntemi hakkında şunları belirtiyor. Pervin bağımsız bir metot geliştirip şiir temasını hikmet, ahlak ve irfanla bütünleştirerek bedi ve kendine özgü eserler yarattı.
Pervin'in şiir dili klasik ve geleneksel şiir tekniğiyle bütünleştiği halde çok sade, akıcı, güzel ve cana yakındır. Pervin'in şiirleri yorulmadan ve bıkmadan okunabilir ve ondan zevk alınabilir. Pervin'in şiir özellikleri fevkalade safa, ihlas, canlı tabiatı tasvir etme, farklı düşüncelere yansıtma, topluma egemen düşünce ve anlayışları bağımsız bir şekilde değerlendirme gibi özellikler taşımaktadır.
Pervin yüreği yanık kimseler için şiir söylüyor. Onun şiirlerinde gam ve üzüntü ile trajedi dalgalanıyor. Bu özellikler sorumluluk bilincindeki insanın gam ve hüznünü yansıtıyor. Pervin'in derdi ve çilesi anlama derdidir. Hayat şartlarının zorluğu, halkın bu zorluklar karşısında mücadeleci tavrı ve görevleri Pervin'in şiirlerinde işleniyor. İranlı gözde kadın şair Pervin İtizami'nin inancına göre insan yüce bir varlık olup birçok imkan ve yeteneğe sahiptir. İnsan bu yeteneklerini harekete geçirerek yüce bir konuma ulaşabilir. Bu yüceliğe ulaşmak için ise maddi ve dünyevi unsur ve araçlarla değil ruhi arınmışlık ve paklıkla gerçekleşebilir.
Pervin'in yaşadığı dönem yani 1920'li yıllardaki dönem değer ölçüleriyle örf ve adetlerin çöktüğü yıllardı. Pervin, bilinçli ve haktalep bir şair olarak yüce değerleri savunmak, hakikatleri beyan etmekten çekinmez, yiğit bir kadındı. Pervin'in şiirleri, Diktar Rıza Han'ın iktidarı dönemindeki çarpık toplumsal şartlardan etkilenmiştir. Onun şiirleri nasihat ve öğüt doludur. Pervin'in şiirlerinin muhatabı bütün toplumsal kesimlerdir. O, herkese ahlaklı ve takvalı yaşama mesajı veriyor. Pervin, ruhun kötülüklerden arındırılmasını istiyor ve nefis perestliği tahkir ediyor.
Pervin'in şiirleri fikri ve mana açısından metin ve zengindir. Sanki güçlü bir düşünür ve teorisyen kendi görüşlerini insan ve insan ahlaki ve içtimai diğer hayat boyutlarını ifade etmektedir. Pervin İtisami olayları abartma ve büyüklük taslama ehli değildir. O sadece istediği ve doğru bildiklerini beyan etmektedir. Pervin en güzel ve anlamlı sözleri en sade dille dillendirmektedir. Kadın şair Pervin, şiirlerinde mutlu, kemal ve saadet yolunu okuyucularına gösterip, ilmi ve manevi birikimle hayatın fırtınalarından kurtulabileceğini ilan etmiştir. İlim varlığın sermayesidir. Define, altın ve mal değil, ruh bu yolda güçlü kılınmalıdır.
Edebiyat uzmanlarına göre şiir ve şairlikte sadece güzel ve kafiyeli kelimeler yetmez. Değerli olan ve şiirin yücelik ve kalıcı olmasına sebep olan şey, güzel ve mantıklı düşünce ve manasıdır. Pervin İtisami'nin başarılı olmasının asıl sebebi, onun düşünce sahibi biri olması ve çevresiyle yakından ilgilenmesiydi. Pervin'in düşüncesi halkın dert ve çileleriyle bağlantılıydı. Yalan söyleme, zulüm ve zorbalık yapmak, hilekarlık, Peri'nin insanına yakıştıramadığı şeylerdir. Nitekim Pervin itisami bütün insanlara paklık, safa ve sadakat diliyordu.
Pervin Hanım'ın şiirlerinin eleştirmenlerinin inancına göre onun en iyi ve güzel şiirleri halk ve halk sorunlarıyla ilgili şiirlerdi. Pervin'in anlattıklarını halk anlıyor ve seviyor. Çünkü onun sözleri halkın dertlerini yansıtıyor. Pervin hem ahlaki hem toplumsal olumsuzluklara değiniyor. Hem de onlardan kurtulma yollarını beyan ediyor. Payman edilmiş haklarından sor soru. Neden korkuyorsun her bir han ve âli cenaptan ey emekçi? Pervin her şeyden önce zulüm ve zorbalığın uzlaşmaz düşmanıydı. Şiirlerinde zulüm ve zalimleri şiddetle kanamaktadır.
Edebiyatçı uzmanlara göre Pervin İtisami maharetli bir hatip ve konuşmacıydı. Onun şiirlerinde kullanılan dil, temsil ve münazara dilidir. Pervin şiirlerinde insanın davranış biçimi, gül ve bitkilerle çevre hayatındaki her şeye yer verilmiştir. Doktor Gulam Hüseyin Yusefi'nin inancına göre Pervin'in çevreden aldığı ilhamlar zengin ve latif ve inceydi. Pervin düşünce ve hayallerini şiir diliyle sanatçıya yakışır bir metot ve etkili bir şekilde ifade ediyor ve bu özellikleriyle Pervin'in şiirleri Fars dil ve edebiyatında eşsiz sayılıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i hükümetin yurt dışındaki İranlardan kendisini sorumlu gördüğüne vurgu yaptı. İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve genişletmenin yolları hakkında görüş tatilinde bulundular. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vandi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yayınladığı 15 raporuna göre İran'ın yükümlülüklerini en ufak bir şekilde ihlal etmediğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Polis Komutanlığı Sözcüsü öğrenci zehirlenmesi olayıyla ilgili 118 suçlunun tutuklandığını bildirdi. Hukuki kaynakların raporu Siyonist rejimi yeni yılın başından bu yana 1300'den fazla Filistinliyi tutukladığını gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Siyonist rejime karşı sokak protestolarına gösterdiği tepkide attığı tweet'te köksüz temel şiddetli bir rüzgarla çökecek diye yazdı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptığı yeni açıklamada Bakü ve Ankara'nın bölgede barış ve güvenliğin garantörü olduğunu iddia etti. Türk muhalefet partilerinin seçimleri kazanma şansları artıyor. Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türklerinin kazanılmış hakları görmezden gelinemez açıklamasında bulundu. Dün akşamdan bu yana etkili ve sağanak nedeniyle meydana gelen selde Şanlurfa'da 11 Adıyaman'da 2 kişi yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı boyunca programlarımız her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ila 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz üzerinden, orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Yayınımızın sonuna geldik.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82, ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.